Ayrım 24.
Nihan saçlarımı okşamakta devam ediyor. Nefes alışları hızlanıyor. Sıcak bastı dedi. Şu ceketimi atayım. Sen de perdeleri çekiver. Nebil de adın değil mi? Kısa ve sevimli. Nebil. İki heceden ibaret. Benimki de. İsmimi unutmamak istercesine birkaç defa tekrarladı. Ben de onun ismini hecelere ayırarak tekrar ediyordum. Nihan, Nihan. Kim buldu onu? İşitilmiş isimlerden değil. Anlamını biliyor musun? Saklı gizli demektir. Sır anlamına da gelir. Kaybolmuşa da. Şimdi benim için bir sırsın zaten. Ama kaybolmanı istemem. İçimde bir his var. Birdenbire gideceksin. Seni çok arayacağım. Ha, söylemedin. İsmini veren kim? Sual yoktu hani. Unuttum. Bahçeye çıkalım. İncirlere kadar gideriz. Orada harman zamanı 15 güne kadar mini mini çok semiz, gayet lezzetli kuşlar avlayacağım. Asma yaprağına sarıp kızartırlar. Beğeneceksin. Nihan ayın 17'sinde hareket edeceğinden bu sefer bahsetmedi. Kalmasını istediğimi anlatan, gene safçasına dolambaçlı yoldan söylediğim bu söze gülümsedi. Tayyörünün ceketini attıktan sonra vücudunun yukarı kısmı beyaz dantel bluzuyla yarı örtülü, omuz başlarının ve göğsünün mütenasip genç kıvamında toparlaklığı, belin kafi inceliğiyle meydana çıkmıştı içimden. Hakikaten güzel kadın dedim. Fakat bu güzelliğiyle ne gibi bir seciye kusuru, ruhi bir özürü var ki gazinolara, barlara açıkçası fuhuşa düşmüş. Küçük bir merakım daha vardı. Sabık Nevniyaz Kalfa nihayet tavsiyesine uymamı, yani eve bir kadın getirmemi nasıl karşılamıştı? Ağzı kulaklarında olmalıydı. Nitekim aşağı indiğimizi ayak seslerimizden ve merdiven gıcırtılarından anlayıp mutfak kapısında göründü. Sanki yeni evliler, meşru bir çift imişiz gibi hayran hayran baktı. Ve kendini tutamayarak tıpkı eski günlerin kuşak bağlama merasiminde olduğu gibi bir sürü maşallah çekti. Neredeyse gören Allah için maşallah desin bile diyecekti. Doğrusunu isterseniz halimiz epeyce komikti. O sırada Nihan kalfadan bahisle şunu söylüyordu. Bana dün gece çok nezaket gösterdin. Çikolatalara da teşekkür ederim. Kalfa'ya öteki odadakilerden çekinerek Türkçe bildiğimi, Müslüman olduğumu söyledim. Artık mahsur kalmadı. Hatırını alayım. Bakınız Kalfa dedi. Gitmedim, geri döndüm. Bugün senin güzel yemeklerinden yiyeceğim. Yaşlı kadın, kızın böyle birdenbire anladığı dilde konuşuvermesine karşı afalladı. Bana dönerek tutuk tutuk söylendi. Aa, şurada bakın hele. Ne çabuk Türkçe öğrenmiş. Sen mi öğretiverdin? Hemen, şimdicik. Gülüştük. Nuriye teyze onun Müslüman olup olmadığını sordu. Dedim ki, halis muhlis Müslüman. İsmi de Raziye Hanım. Pek sevindim buna. Belliydi ya zaten. Yüzünde nur vardı. Anlamalıydım. Ocak başına yeni ve candan bir şevk ile koştum. Müslümana yemek hazırlamaktan ve benim bir Müslüman kızıyla münasebet kurmamdan memnundum. Allah'a şükür edişini işitir gibi oldum. Çiftlik arazisi güneye doğru uzayıp gidiyordu. Önümüzdeki genişlik başaklanmış, buğday, arpa ve yulaf tarlalarıyla alabildiğine yemyeşildi. Bilhassa yulaflar, bütün ekin cinsinin yere eğilmiş ufacık püsküllerinin nazlı nazlı sallanışlarıyla en süslüsü olduklarından, Bu yeşilliğin arasında titreşen renkleri de pırpır kavak yaprakları gibi telaşlı hareketleriyle benim pek hoşuma gider. Geçerken bir tutam kopardım, kokladım. Şimdiden kepekle karışık unumsu, ılık bir kokusu var. Nihan dikkatli ve az kültürlü olduğunu anlatan bir şey söyledi. Pek santimental ve sensüelsiniz, dedi. Doğru. Bazen öyle çocukçasına, kadıncasına içli, bazı defada fetişist imişim gibi şehvet tarafından özel zevklere düşkün olurum. Bugün ufuklarımı aydınlatıp içimi ısıtan iki ışıktan, güneşten ve kadından dolayı şımarık coşkunum. Çoktandır onlardan mahrumumdu. Ne güneş, ne kadın yüzü görüyordum. Kahyam ortalarda yok. Nezirden sordum. Satın almak için bir kurt köpeği aramaya gitmişti. Ne lüzum var diye söylendim. Etrafta en ufak bir olay, bir asayişsizlik olmuyor. Ağam öyle demiyor beyim. Ağan rüya görüyor. Genç kadın işle alakadar oldu anlattım. Bizim kahyanın fikrince çiftliğe dadananlar varmış. Güya köpeklerimizi de zehirlemişler. Hani demin size verdiğim çakmak yok mu? Aklınca onu geceleyin gelenler düşürmüşler. Kadınlar mı geliyormuş? Bir kadın çakma o. Davut'a göre çamur üzerindeki iz gelenler arasında bir kadın olduğunu anlatıyormuş. Saçma. Fakat bana bize ne? Dilediğini yapsın. Maksadı biraz daha yaranmak galiba. Nihan sordu. Sempatik bir adam. Eskiden mesleği neymiş? Jandarma, gümrük muhafızı filan mı? Hayır, tamamıyla aksi. Haydut. Nihan durdu. Bir haydutla aynı dam altında bulunmaktan ürkmüş müydü? Yoksa hoşlandı mı iyice anlayamadım, ilave ettim. Hem de öyle nişancıdır ki kurşunu hedeften şaşmaz. Şimdiye kadar şaştığını hiç gören yok. Nasıl oluyor orada geziyor? Eşkıyalı eski tarihe ait bir hikaye. Sonradan ıslah etti. Ama 3 senede bir hafifinden vaka çıkarmadan, eli silaha gitmeden duramaz. Konuyu değiştirdik. Kümbetin önüne gelmiştik. Girelim mi? Görmek ister misiniz? Bir bakalım. İçerisi çok karanlık mı? Oldukça. Çakmak yanınızda ya. Merdivenden inerken yakarız. Orada kuru çalı çırpı da bulunur. Tutuşturunca her taraf aydınlanır. Dumanı çekecek bir delik de açmışlar. Bunu almayız. Kapı, daha doğrusu giriş yeri dardı. Eğilerek evvela ben girdim. Nihan'ı içeri çektim. Şimdi yaş bir loşluktaydık. Buraya dışarının aydınlığı açık kapıdan uzanıyor. Hemen soğuyor ve derinliğe doğru kuvvetten düşüyor. Alaca karanlık haline alıyordu. Asıl hoş olanı, dışarıya bakınca görünen parlak güneşli, yemyeşil dış manzaranın kalın, çentik çüntük taşlardan meydana gelmiş çerçeve ortasında teşkil ettiği peyzaj idi. Tam bir bahar tablosu. Bir tablo ki duyduğunuz arı vızıltılarını hayalinizin icabı sanıyorsunuz. Burası daha serin, galiba üşüyeceğiz. Sözünden cesaret alarak, hatta onu bir davet sayarak, Nihan'ı kollarımın arasında kümbetin daha loş olan dehlizine doğru yavaşça yürütüyorum. Merdivenin başındayız. Bırakınız da göreyim, çok acayip bir yer, dedi ve omzundan sarkan çantasını açıp hediyem olan çakmağı yaktı. Alevine bir tutam çalı uzattım. Çalı önce her tarafından kirli bir duman köpüğüne büründü. Arkasından kızıl ışıklar içinden aydınlandı. çatırtılar başladı. Artık coşkun bir meşale olmuştu. Toprağa attım ve üstüne bir çalı koydum. İnecek misin? Evet, gelmişken sonuna kadar gidelim. Ben önde, o arkada iniyoruz. Sırtıma elleriyle tutunarak adımlarını gayet dikkatli idare ediyorum. Basamaklar bütün eski binalarda olduğu gibi yüksek, birbirine fazla mesafeli konmuştur. Zorluk çekiyoruz. O kadar ki dönmemizi, vazgeçmemizi teklif ettim, istemedim. İnat ettim. Son basamağa kadar ineceğim. Yukarıda yanan çalıların ışığı artık bizi aydınlatmıyor. Nihan'a çakmağı yakmasını söyledim. Belki benzini biter. En aşağıda yakarım. İniyoruz işte. Büsbütün karanlıktayız. Bana öyle geldi ki bu kadar renkli adın karanlıktan haz etmekte ve cinsi duygusu karanlıkta artmaktadır. Ne psikiyatri ve seksoloji kitaplarında ne de hayatımda böyle bir olaya rastlamamış olmakla beraber tahminimde yanılmadığıma emindim. Kendi kendime diyordum ki zahir böylesi de varmış. Karanlığın hepimiz üzerinde etki yaptığı muhakkaktır ama ille karanlık aramak ve yalnız karanlıkta duygulanmak bir nevi hastalıktır. Galiba herkese güzeli, ışıklı alem, konforlu yer sevmiyor. Erkek ihtiyacı ve arzusunu ancak zifiri karanlıkta duyuyor. Kanaatime güvenerek denemeye kalkıştım. Bir basamak geriye kaçtı ve hırçın bir sesle söylendi. Beni odalık diye mi evinizde alıkoydunuz? Rica ederim. Nasılsa yaptığım bir hataya bakarak bayağı bir kadın olduğumu sanmayınız. Pek doğulu gibi hareket ediyorsunuz. Fena halde kızdım. Hiddetim daha ziyade hükmümde, aldanışımdan ileri geliyordu. Kendimi tuttum. Belki yeni bir kavga dün geceki gibi neticelenirdi. Bunu da düşünmedim değil. Lakin küçük bir ihtimalle onu kaçırabilirdim. Dedim ki, siz ininiz o halde. Ben burada beklerim. Zaten 5 basamak ya kaldı ya kalmadı. Peki, kararımdan dönmeyeceğim. İhtiyatla yan duvara tutunarak son basamağa vardığını yukarıdan gördüm. Çakmağı yaktığını ve kapak taşlarına benzin alevini uzatarak inceden inceye tetkik etmesinde gene uzaktan seyretmekteyim. Sesleniyor. Nebil Bey. Buradayım, gitmedim, korkmayınız. Mersi, döneceğim artık. Enteresan bir şey değilmiş. Şu var ki sesinde hayal kırıklığına uğramaktan ziyade çok memnun kalmış gibi bir şakraklık seziliyor. Belki de büyütüyorum. Tek başına inmesinden, dediğini yapmasından memnundur. Neşesi yemek esnasında büsbütün arttı. Hava durgun ve Mayıs güneşi gayet keskin olduğundan masayı evin önündeki salkım söğütün bir kameraya benzeyen gölgeliğine kurdurmuştum. Örtüler tertemiz, hafif kolaya batırılmış, pırıl pırıl ütülüydü. Kadehler incir yaprağıyla gıcır gıcır olduğu için şen parıltılarla sofraya söğüt yapraklarından süzülen ışığın yeşilini yansıtıyordu. Bu her bakımdan mükemmel bir ziyafet oldu. Kahvelerimizi de oraya getirdiler. Üstüne sevdiği mandalina liköründen bir kadeh içmeyi unutmadık. Konuşmamız sap derken saman demek kabilinden hiçten şeylerden ibaret kalmıştı. İkimiz de hayatlarımız hakkında ifşaatta bulunmadık. Sordum. Şimdi ne yapacağız? Biraz uyumak istersen odam açık. Ben aşağıda kalırım. Yazacak mektuplarım da var. Büyük yola doğru yürüsek mi? Güneş fazla sıcak, rahatsız olursun. Bu kadar çok yedikten sonra yürümek lazım. Ben başımı sararım, sen de şapkanı giy. Doğru değil ama, madem ki istiyorsun. Konuşmadan ve henüz kurumamış su birikintilerinin yanlarından çevirerek yürüyoruz. Upuzun, dümdüz asfalt üzerinde
Otomobiller, kamyonlar iki tarafa son suretle koşuyorlar. Hareketli bir ikindi vakti. Galiba günün cumartesiye rastlamasından ve Suriye ile Lübnan arasında hafta tatilini geçirmeye gidenlerin çokluğundan bu. Dün gece bozulup kenarda kalan otomobil aynı halde duruyor. Gelip almamışlar dedim. Anlaşılan sıtmalı şoför onu düşünecek halde değil. Arabanın duruş şekline göre Şam tarafından geldiğiniz anlaşılıyor. Evet, Ştora'dan oraya gitmiştik. Ben dönmek istedim. Ahbabım kalmak. Nihayet kendisini bıraktım. Fazla para harcamış olmamak için bir dolmuşa bindim. Şoförün yanında iki kişilik yer tutarak arkaya da öbürleri bindi. Biraz iktisat yapmaya mecburum. Bizi çalıştıran bürolar bilseniz ne cimri şeylerdir. Bin bir şart koşarlar ve parayı daima esirgerler. Yola gelmiştik. Nihan benden uzaklaştı. Otomobilin yanına gitti. Kapalı camın içerisinden bakıyor. Bana da gülümsüyor. Karşılıklı gülümsemekteyiz. Eli gene çantasına gitti. Açtı. Ne yapacak? İyice gördüm. Ruj batonunu çıkardı. Kapağını açtı. Otomobilin camına bir şey yazar gibi dolaştırdı. Koştum baktım. Camda kocaman iki kırmızı harf var. Bir nokta ile ayrılmış. İki tane ne. Nedir bunlar diye sordum. Anlamadın mı kaptanım? İki ne olduğunu görüyorum. Manası. Daha doğrusu sebebi. Tok karnına zekan işlemiyor demek. Benim ismim ne? Nihan. Seninki? Nebil. İyi ya işte. İsimlerimizin ilk harfleri. Gecenin hatırası olarak bunları yazmaktan kendimi alamadım. Memnun değil misin? Memnun olmak da söz mü? Bu bir müjde. Bir vaat. Her şey. Gelecekler. Benden haz ettiğinin delili. İşareti, damgası. Sol tarafa doğru giden bir kamyonu durdurdum. Bereket şoför bir Ermeniydi. Yahut başka mezhepten bir muhacir. Gildani veya Nasturi. Eski Türkiyeli. Bizim azınlıklardan. Arkadaş dedim, sana bir zahmetim var. Geçerken Ştora'da lokantacı Butrus'a söyle. Buraya Ferhan çiftliğine boş bir otomobil yollasın. Kont istedi deyiver. O anlar. Sen de bulursan gönderebilirsin. Acele. Bekliyoruz. Kamyoncuya 2 lira uzattım. Bir de sigara. Olur dedi. Butrus'a söylerim. Zaten lokantasında yemek yiyeceğim. Mutlaka yollarız. Yemek parasını çıkartmıştı. Arabayı yürüttü. Nihan soruyor. Bir yere mi gidiyorsunuz? Beraber gideceğiz. Beyrut'a yahut Trablus'a. Nereye arzu edersen. Senin gibi güzel bir kadınla nereye gidilmez? Cennete, cehenneme, sürgüne, hatta ölüme. Hazrettiğin kadını göremediği, bilemediği güzel memleketlere götürmek. Ne hoştur. Buna öyle susamıştım ki. Eve koşalım, hazırlanalım. Durma, itiraz etme. Rica ederim Nihan, hatırımı kırma. Kucakladım, kucağımda götürüyorum. Bir müddet ses çıkarmadı, sonra çırpındı. Yoracaksın kendini, bırak ineyim. Gidiyoruz değil mi? Evet kaptanım, gidiyoruz. Birlikte gitmek senin kadar benim için de zevk. Bendeki belki daha da fazla. Tekrar buraya döneceğiz. Açık cevap vermiyorum. Ama düşünüyorum, olabilir demesine gülümseyerek başını sallıyor. Anlıyorum ki heyecanımı doğal buluyor. İçinden şöyle söylüyor. Delişmen bir adam. Şimdi ifratla arzu halinde. Akşama, yarına, ne malum belki de az sonra ruhundaki bu neşeli kaynama birdenbire ateş üzerinden alınmış bir tencere gibi duracak. Kaptan durgunlaşıverecek. O zaman ne beni hoş bulacak ne etrafını. Gayet aksi, hoyrat olması da mümkündür. Kısacası güvenilmez. Zaten ben de kendime güvenmemekteyim. Ve sağır tarafından aynı endişe içindeyim. Eve dönerken ona diyorum ki, Beyrut'ta kaldığım otel veya pansiyon her neyse oraya uğrarız. Eksiklerini alırsın Nihan. Gideceğimiz yeri yolda kararlaştırırız. Hayır hayır, bana çiftlikte ihtiyaç yok. Davut Ağa icap edeni yapar. Tarlalara bakar. Hele araziyi de evi de öyle güzel gözetler ki kuş uçurtmaz. Zaten hayal hanesinde bir şeyler icat ediyor. Gece ziyaretçileri, köpeklerin yabancılar tarafından zehirlenmesi falan filan gibi masallar. Okumasını ilerleteli polis romanlarına merak sardı. Odasında yüksek sesle okuyuşunu işitsen gülersin. Nat Pinkerton'un muavini oldu, çıktı karşımıza. Sevimli bir ihtiyar, sağlam da. Öyledir, kadından da iyi anlar. Acaba benim hakkımdaki fikri nedir? Herhalde beğenmiştir ama gene kafasında bir hikaye hazırlamıştır. İçinde senin de rol aldığın esrarlı bir vaka mesela. Daha neler? Huy bu. Çiftliğe aldığımız zaman Nezir'den de şüphelenmişti. Burayı benden önce yıllarca fuzulen işgal eden Çerkez Bey'in adamı hafiyesi sanmıştı. Bir gece ambarları da evi de ateşe verip kaçar diye haftalarca peşinden ayrılmadı. Şimdi canciğer oldular.